الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, incire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 26 Mehr 1404, Hicri Kameri 25 Rebiülahir 1447 ve miladi takvimle 18 Ekim Cumartesi. Bugünkü yayında akşam haberleri ve günün siyasi yorumunun ardından sırasıyla İran'ı Keşfet Podcast'i, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolifur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran Meclis Başkanı CFT'ye katılma yasasını hükümete tebliğ etti. İran ve Türkiye arasında çevre ve doğal kaynak yönetimi alanında işbirliği geliştiriliyor. İran'da 28 bin Iraklı öğrenci eğitim görüyor. İran'ın merkezi ilinden Afganistan'a demir yolu ihracatı başladı. Ve İran'ın kuzeybatısındaki Merağ'da 5 bin yabancı turist tarihi eserleri ziyaret etti. Şimdi haberler. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a gönderdiği yazılı bildirimde, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin terörizmin finansmanıyla mücadele uluslararası sözleşmesi CFT'ye katılımına dair yasayı İran Anayasası'nın 123. maddesi uyarınca resmen tebliğ etti. İran İslam Cumhuriyeti Nizam Maslahatı'nı Teşhis Konseyi bu yılın 9 Mart tarihli oturumunda İran'ın CFT'ye katılımını şartlı olarak onayladı. Konsey sözcüsü Muhsin Dehnevi, İran'ın bu sözleşmeye katılımına ilişkin şartları açıklarken, meclisin söz konusu yasa tasarısını kabul ederken bir madde eklediğini ve İran'ın bu sözleşme hükümlerini yalnızca anayasal çerçevede uyacağını belirtti. Konsey ayrıca şu şartı da ekledi: İran İslam Cumhuriyeti CFT'ye yalnızca kendi anayasası ve iç hukuk sistemi çerçevesinde taraf olacaktır. İran Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Şina Ensari ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çevreyi koruma ve doğal kaynakların yönetimi konularında işbirliğini güçlendirme yönünde mutabık kaldılar. Ensari, İstanbul'da düzenlenen sıfır atık temalı çevre uzmanlık toplantısı çerçevesinde Yumaklı ile bir araya geldi. Görüşmede atık yönetimi, iklim değişikliği, kuraklık ve orman yangınları gibi çevresel sorunlara dikkat çekerek orman ve su kaynakları yönetimi alanında ortak bir komite kurulması önerisinde bulundu. Ayrıca sulak alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve yeni teknolojilerin kullanımı konularında tecrübe paylaşımının önemini vurguladı. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'da ikili işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, doğal kaynakların yönetimi, yangınlarla mücadele ve su tüketiminin optimize edilmesi konularında deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade etti. İran Öğrenci İşleri Kurumu Yurt Dışı Burslar ve Yabancı Öğrenciler Daire Başkanı Abbas Kanberi Bağistan, ülkedeki üniversitelerde eğitim gören yaklaşık 64 bin yabancı öğrenciden 27 ile 28 bininin Iraklı olduğunu açıkladı. Kanberi Bağistan, İran'daki yabancı öğrenci istatistiklerine değinerek, şu anda Bilim ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı üniversiteler ile İslami Azad Üniversitesi bünyesinde 64 binden fazla yabancı öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Bu öğrencilerin önemli bir kısmını Irak vatandaşlarının oluşturduğunu vurguladı. İran'ın merkezi ilindeki Erak Demiryolu Bölge Müdürü, özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk hafif hidrokarbon ihracatının Afganistan'a demiryolu ile gönderildiğini duyurdu. Erak Demiryolu Bölge Müdürü Sait Türki, merkezi ilinin önemli bir taşımacılık gelişiminin eşiğinde olduğunu belirterek, Eksir Puyan şirketine ait 1200 tonluk hafif hidrokarbon yükünün özel sektörle işbirliği içinde Erak'taki Rahgerd istasyonundan Afganistan'daki Ruzenek istasyonuna sevk edildiğini açıkladı. Türki, ihracat yükünün Şemtik Demiryolu sınır kapısından geçtiğini ve bunun bölge için yeni bir demiryolu ihracat dönemi anlamına geldiğini ifade etti. Bu başarılı operasyonun İran'ın petrokimya ve sanayi ürünlerini Afganistan ve Orta Asya pazarlarına ulaştırmak için yeni kapılar açtığını vurgulayan Türkiye, bu başarının özel sektör, demiryolu şirketi ve lojistik aktörlerinin işbirliğiyle mümkün olduğunu söyledi. İran'ın Doğu Azerbaycan ilinde yer alan Merahe şehrinin tarihi ve kültürel mirasını bu yıl 5000 yabancı turist ziyaret etti. Doğu Azerbaycan Kültürel Miras El Sanatları ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm İşleri Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Bayramzade, Merahe'nin tarihsel, medeni ve kültürel açıdan İran ve bölge için nadir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu potansiyelin ekonomik kalkınma için değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayramzade, yabancı turistlerin Merahe'ye ilgisinin şehrin İran ve Batı Asya tarihindeki özel konumunu yansıttığını ifade etti. Bayramzade, bölgedeki konaklama altyapısının güçlendirilmesi ve otel yatırımlarının artırılmasında hem yabancı hem yerli turist sayısında büyük artış sağlanabileceğini sözlerine ekledi. Pakistan ordusunun Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi yaşamını yitirdi. Afgan yerel medya kaynaklarına göre cumartesi gecesi Pakistan savaş uçaklarının Paktika vilayetinin Urgun ilçesine düzenlediği saldırılarda aralarında 8 kriket oyuncusunun da bulunduğu 17 sivil hayatını kaybetti, 16 sivil ise yaralandı. Habere göre kriket oyuncularını taşıyan araç Paktika vilayet merkezinden dönüş yolunda hava saldırısına hedef oldu. Ölen ve yaralananlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Afganistan ile Pakistan arasında 48 saatlik ateşkesin sona ermesinin ardından geçtiğimiz gece Paktika vilayetinin Bermel ve Urgun ilçeleri Pakistan'ın hava saldırılarına maruz kaldı. Gazze'deki Filistin Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Genel Müdürü 120 şehit cenazesinin teslimiyle birlikte işgalcilerin organ hırsızlığı yaptığını belirterek uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu. İsmail Eşsevap'te birçok Filistinli şehidin gözleri, kornealları ve diğer organların kayıp olduğunu açıkladı. Kızıl Haç aracılığıyla teslim edilen cenazelerde infaz, işkence ve kasıtlı öldürme izleri bulunduğunu belirten Sevap'te, bazı şehitlerin gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli ve boğulma izleriyle geri gönderildiğini söyledi. Bu eylemleri vahşi bir suç olarak nitelendiren Sevap'te, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını istedi. Ayrıca insan hakları kuruluşlarının acilen uluslararası bir soruşturma komitesi kurması gerektiğini vurguladı. Lübnan parlamentosundaki Direnişe Vefa grubu üyesi Hasan Fatlallah, direnişin bugüne kadar Siyonist rejimin Lübnan topraklarını işgal etmesini engellediğini vurgulayarak, bu rejimin saldırılarının amacının halkı teslim almak ve göçe zorlamak olduğunu söyledi. Parsudeyn İrna'ya dayandırdığı haberine göre Direnişe Vefa grubu üyesi ve Lübnan milletvekili Hasan Fatlallah cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Direnişin varlığı bugüne kadar İsrail düşmanının topraklarımızı işgal etmesini engellemiştir. Eğer direniş olmasaydı düşman topraklarımızı işgal ederdi. Tıpkı Suriye'de yaptığı gibi ve şimdi de Şeria Nehri'nin batı yakasını işgal etmeye çalıştığı gibi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Xiaogang, Filipinlerin tutumları ve müdahaleleri ortak olarak nitelendirdiği davranışları eleştirerek bu ülkenin yetkililerini gülünç gösterilerine son vermeleri yönünde uyarıda bulundu. Jiang Xiaogang, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Filipin gemilerinin Güney Çin denizine girmesi ve Manila'nın Huangyan ve Nansha Kun Ayalık adaları üzerindeki egemenlik iddialarına tepki göstererek Filipinli yetkilileri hayallerinden vazgeçmeleri ve bu bölgelerdeki müdahalelerine son vermeleri çağrısında bulundu. Ve ticari zorbalık politikalarından vazgeçin başlıklı haberimize geldim. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki temsilciliği Amerika Birleşik Devletleri hükümetini çok taraflı ticaret sistemini zayıflatan bir unsur olarak nitelendirdi ve bu ülkenin yetkililerine uluslararası kurallara bağlı kalmaları çağrısında bulundu. Hindistan merkezli First Post haber sitesinde yayımlanan Çin Dünya Ticaret Örgütü temsilciliğinin açıklamasında Pekin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni çok taraflı taahhütleri ihlal eden ve küresel ticaret sisteminin itibarını zedeleyen bir aktör olarak gördüğü belirtilerek Washington'un küresel ticaret normlarını çarpıttığı ifade edildi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki siyasi yorumumuz Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü neden Avrupa Birliği'nden İsrail'e baskıyı artırmasını talep etti başlığı altında. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği'nden İsrail'e yönelik baskıyı artırmasını talep etti. Pars Today'in haberine göre, söz konusu İnsan Hakları Örgütü Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Siyonist rejimin Filistinlilerin temel haklarını ihlal etmesini durdurmak için baskı uygulamaya devam etmesini istedi. Örgüt yayımladığı bildiride İsrail'e yönelik yaptırımların uygulanması ve ticaret anlaşmalarının iptal edilmesinin Filistin'deki soykırımı durdurmak açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Örgüt, bazı Siyonist rejimin temsilcilerinin ve Brüksel'deki büyükelçinin Avrupa Birliği'ne baskı yaparak radikal Siyonist bakanlara yönelik yaptırımların ve Avrupa Birliği-İsrail ticaret anlaşmasının askıya alınmasının değiştirilmesini veya iptal edilmesini talep ettiklerini bildirdi. Örgüt, Avrupa ülkelerinin henüz bu ticaret anlaşmasının askıya alınmasına onay vermediğini, oysa İsrail'in insan haklarını ihlal ederek bu anlaşmayı fiilen geçersiz kıldığını belirtti. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Brüksel'in bu baskılara boyun eğmesinin Avrupa Birliği'nin insan hakları ve siyasi itibarı açısından ciddi bir darbe olacağını ifade etti. Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin Gazze ve Batı Şeria'daki işgalci rejimin suçlarına tepki olarak tek taraflı adımlar attığını ve bu adımların ateşkese ulaşmak için uluslararası baskı oluşturduğunu hatırlattı. Örgüt, Gazze'deki kırılgan ateşkesin bu taleplerin geri çekilmesi için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Bu kritik dönemde baskının azaltılması yerine Avrupa Birliği'nin kendi araştırma bulgularına dayanarak hareket etmesi, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Siyonist işgalcilerin geçmişteki ve günümüzdeki suçlarını cezasız bırakmaya son vermesi gerektiğini belirtti. Buna ek olarak örgüt, İsrail'in Gazze'deki Avrupa projelerini tahrip etmesi nedeniyle yargılanmasını talep etti ve bu eylemlerin bölgedeki soykırım ve insan hakları ihlallerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca Avrupa Birliği'nden ticaret anlaşmalarının iptali, hedefe yönelik yaptırımların uygulanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına destek verilmesi yoluyla şiddetin durdurulmasında ve Filistin halkının haklarının korunmasında daha etkili bir rol üstlenmesini istedi. Genel olarak Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği'ni İsrail'in eylemlerine karşı daha ilkesel ve etkili tutumlar almaya çağırdı ve İsrail'in baskılarına karşı sessizlik veya geri adım atmanın sadece insan hakları ihlallerinin sürmesine değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ahlaki ve siyasi itibarının da zedelenmesine yol açacağını belirtti. Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı son dönemdeki tutumları, örneğin İspanya'nın İsrail ile silah anlaşmalarını iptal etmesi, bazı Siyonist rejim yetkililerine yaptırım uygulanması ve bazı Avrupa ülkelerinin bağımsız Filistin devletini tanınması, Gazze Savaşı'nda Siyonist rejimin soykırım, açlık silahı kullanımı ve insani yardımların engellenmesi gibi eylemleri göz önüne alındığında, artık Avrupa'da İsrail'e koşulsuz destek döneminin sona erdiğini göstermektedir. Tel Aviv, Özellikle Avrupa ve Amerika'da kamuoyunu kendi suçlarını meşrulaştırma konusunda giderek daha fazla ikna gücünü ve yumuşak gücünü kaybetmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde Sistan ve Beluçistan'a yaptığımız yolculuğun son durağında bu büyüleyici bölgenin yeni bir yüzünü keşfe çıkıyoruz. Mars'ı andıran sıra dışı dağların manzaralarından pembe renkli Lipar sulak alanına kayalı kıyıları ile ünlü Beri sahillerinden derenin Gar Vadisi'nin gizemine Lut Çölü'nün sessiz sırlarından atalarımızın bilim ve sanat mirasını saklayan kadim şehri Suhte'ye kadar uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Son birkaç bölümde birlikte Sistan ve Beluçistan ilini Baki doğası, binlerce yıllık tarihi ve rengarenk kültürüyle büyüleyici bir diyara, bir yolculuğa çıktık. Bu bölge sıcak ve misafirperver insanları ile tık ve doğal ve tarihi güzellikleri gibi her yolcunun kalbini içtenlikle ısıtıyor. Bu bölümde bu yolcunun son durağında Sistan ve Beluçistan'ın yeni bir yüzünü birlikte keşfedeceğiz. Mars'ı andıran dağlardan pembe renkli Lipar sulakalarına, Beris'in kayalık sahillerinden, Derinli Gar Vadisi'ne gizemli Lut Çölü'nden atalarımızın bilim ve sanat mirasını saklayan kadim şehri Suhte'ye kadar uzanan bir keşif bizi bekliyor. Ayrıca bir önceki bölümün devamı olarak bu bölgenin özgün el sanatları ve somut olmayan kültürel mirası ile her biri o toprakların kimliğini, inançlarını ve yaratıcılığını anlatan sanatlarla da tanışacağız. Bölümün sonunda ise Sistan ve Beluçistan'ın yerel tatlarına ve mutfağına bu yolculuğu unutulmaz bir deneyime dönüştüren lezzetlere göz atacağız. Öyleyse bizden ayrılmayın. Birlikte İran'ın en farklı ve en gizemli illerinden birini daha derinlemesine keşfedelim. Ancak bu heyecan verici yolculuğa başlamadan evvel sizi iranradio.ir/tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. Son birkaç bölümde İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin eşsiz doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ve sıcak, misafirperver ve insanlarıyla yüksek turizm potansiyeline sahip olduğunu konuştuk. Örneğin bu bölgenin güneyinde yer alan Mars dağları yani minyatür dağlar en özgün ve etkileyici cazibe merkezlerinden biridir. Bu dağlar uzun yıllar süren doğal ışınma ve iklimsel etkileri sonucunda oluşmuş olağanüstü manzaralar sunuyor. Çevresinde hiçbir bitki örtüsü bulunmamasına rağmen mevsimsel şiddeti yağışların şekillendiğini bu doğa silsilesi görsel açıdan büyüleyicidir. Minyatür adı dağların üzerindeki ince ve düzenli çizgilerden, Mars adı ise sıra dışı ve gezegensel görünümlerinden dolayı seçilmiştir. Sistan ve Beloçistan'ın başka bir etkileyici güzelliği Çabahar Limanı'na yakın konumda yer alan Lipar Sulak alanıdır. Bu sulak alan kayalık bir geçiden kenarında ve denize yakın bir noktada göz alıcı pembe rengiyle dikkat çekiyor. Suyu Umman Denizi'nden besleniyor ve oldukça tuzludur. Sulak ağların oluşumuyla ilgili kesin bilgiler bulunmasa da bazı uzmanlar bu doğa harikasının deniz suyunun kayalık kıyılarda yarattığı doğal akıntılar ve erozyon sonucu şekillendiğini de düşünüyoruz. Pembe rengi ise özel bir tür yosunun vaadına bağlanıyor. Sulak ağların suyu ve rengi yılın farklı aylarında değişiklik gösteriyor. En ideal ziyaret zamanı ise kış ortasından ilkbahar başına kadardır. Çabahar'ın kıyısında yer alan unutulmaz Beriz sahili ve limanı da İran'ın güneyindeki Mekran denizinin en güzel kıyı noktalarından biri olarak biliniyor. Gün boyunca balıkçı tekneleri ve sandalların yoğun şekilde kullandığı bu liman canlı bir deniz yaşamına sahiptir. Sahil çevreleyen yüksek ve katmanlı kayalıklar geçmişteki su ve toprak erozyonları ile oluşmuş ve adeta karmaşık heykeller gibi göz kamaştırıcıdır. Beriz sahilinde gün batımını yüksek kayalıklardan izlemek ziyaretçilerin de en sevdiği aktivitelerden biridir. Çabahar'dan Beriz'e ulaşan yol İran'ın en güzel sahil yollarından biri olarak kabul ediliyor. Dağlarla denizin buluştuğu bu rota huzur dolu ve göğsel açıdan büyüleyici bir manzara sunar. Derenegar Vadisi Sistan ve Beloçistan'ın Saravan bölgesinde yer alan en etkileyici doğal ve tarihi alanlardan biridir. Bu antik vadide insan ve hayvan figürleriyle süslenmiş taş oymaları bulunuyor. İnsan figürleri arasında savaş sahneleri ve keçi, yabani sığır, deve gibi hayvan tasvirlere dikkat çekiyor. Vadideki taş yüzeylere kazınmış bu çizimler bölgenin İran'ın en büyük taş sanat galerisi olarak anılmasına neden olmuştur. Sistan ve Beloçistan'ın başka bir olağanüstü doğal zenginliği ise Lut Çölü'nün bir kısmının bu il sınırları içinde yer almasıdır. Bu çöl 40 bin kilometre kareyi aşan yüz ölçümü ile İran'ın yaklaşık %10'unu kaplar ve dünyanın 33. büyük çölü olarak kabul ediliyor. 2005 yılında ölçülen 70 derecelik yüzey sıcaklığı bu bölgenin ekstrem doğasını güzel örne serer. Bilim insanları bu yüksek sıcaklığı çöl yüzeyinin koyu rengi ve kuruluğuna bağlamaktadır. Bu özellikler güneş ışını daha fazla emerek sıcaklığı da artırıyor. Bu ilden bugüne kadar 5 eser UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmiştir. Bunlar arasında Lut Çölü, Kolpuregan, Çanak Çömleği, Sistan Halısı, Şehri Suhte ve Hamun Gölü'nün doğal manzarası da yer alıyor. Şehri Suhte, Sistan Ovası'nın büyük medeniyetlerinden birinin simgesi olarak kabul ediliyor. Bu antik yerleşim, İran platosunun en büyük tarihi şehirlerinden biri olup, adeta küçük bir çölün ortasında kurulmuş dev bir laboratuvar niteliği taşıyor. Şehrin adı 12 ile 18 metre yüksekliğe sahip olan doğal tepe dizilerinden alınmıştır. Bu arkeolojik alan Sistan Beloçistan elinde Zabul ile Zahedan arasındaki yolun 56. kilometresinde yer alır. 280 hektarlık toplam alanın yaklaşık %20 hektarı arkeolojik kanıtlarla da kaplıdır. En geniş yerleşim dönemi M.Ö. 2800-2500 yıllarına denk gelen 5. ile 7. katmanlara aittir. Bu dönemde şehrin yüz ölçümü yaklaşık 80 hektara ulaşmıştır. Şehrin yarısından fazlası kırık seramik parçaları, taşlar, metaller, yarı değerli taşlar ve diğer taşınabilir arkeolojik kalıntılarla öylesine kapladı ki bazı noktalarda bu kalıntıların üzerine basmadan yürümek mümkün değildir. Haziran 2014'te düzenlenen 38. UNESCO toplantısında Şehri Sukhte Dünya Mirası listesine alınmıştır. Bu alan İran'ın UNESCO'ya kayıtlı 17. tarihi mirası olup 5000 yıllık geçmişiyle bugün dünyanın en gelişmiş antik şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arkeolojik kazıların ortaya koyduğu bulgulara göre Şehri Sukhte 4 farklı kültürel ve yerleşim döneminden geçmiştir. Bu dönemler toplamda 11 evreye ayrılıyor ve yerleşimin başlangıcı M.Ö. 3200 yılına denk gelen 10. evreye dayanıyor. Bu ilk dönemin en belirgin özelliklerinden biri Krentonlarında üretilmiş seramik kaplardır. Bu kaplar kare ve dik dörtgen gibi geometrik şekillerle, basamaklı desenlerle ve dolgun fiyonuk motifleriyle süslenmiştir. Bu seramikler yalnızca günlük yaşamın araçları değil, aynı zamanda ilk sakinlerin inançlarını ve kültürel anlatılarını göster bir dil aracılığıyla yansıtan nesnelerdir. Seramiklerin yanı sıra bölgede çok sayıda balçık, taş veya seramikten yapılmış heykelcilik bulunmuştur. Bunlar insan ve hayvan biçiminde yapılmıştır. Ayrıca ahşap ve hasır eşya, dokuma araçları, kumaş ve ip örnekleri, mermer kaplar, taş saplar ve taş değirmenler de keşfedilmiştir. Takı ve süs eşyası ise genellikle lacivert taşı, akik ve firuze gibi değerli taşlardan üretilmiştir. Bu taşlar Şehri Sukhte'ye ulaştıktan sonra yerel zanaatkarlar tarafından işlenmiş, süs eşyasına dönüştürülmüş ve ardından Fars Körfezi'nin ötesindeki topraklara ve Mezopotamya'ya gönderilmiştir. Şehri Sukhte, Tunç çağının en büyük yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu antik şehir, bilim, tıp, sanat, toplum yapısı, ekonomi, ticaret, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda çağdaşı olan diğer şehirlerden daha ileri bir düzeye ulaşmıştır. Bu üstünlük yalnızca insani başarılarla sınırlı kalmamış, şehir altyapısında da kendine göstermiştir. Özellikle gelişmiş su temini ve kanalizasyon sistemi pişmiş toprak borularla korunmuş olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yapı, o dönemin insanların şehir planlaması ve hijyen konusundaki ileri anlayışını göze önüne seriyor. Şehirde en dikkat çekici keşiflerden biri, dünyanın bilinen ilk protez gözüdür. Arkeologlar bu alandaki mezarlıkta yaklaşık 30 yaşındaki uzun boylu bir kadının iskeletini bulmuşlardır. Kadının göz çukurunda doğal malzemelerden yapılmış bir protez göz yerleştirilmişti. Bu göz, zift ve hayvansal yağ karışımından üretilmiş ince altın tellerle süslenmiştir. Bu detaylar hem dönemin teknik becerilerini hem de estetik anlayışını yansıtan olağanüstü bir örnek sunar. Şehri Sukhte'deki tıbbi gelişmeler yalnızca protez gözle sınırlı değil, aynı mezarlıkta yaklaşık 13 yaşındaki bir kız çocuğuna ait iskelet bulundu. Bu iskeletin kafatasında bilinen en eski beyin ameliyatı izleri tespit edildi. Yapılan incelemeler ameliyat sonrası bu genç kızın birkaç ay daha yaşadığını gösteriyor. Çünkü kemik dokusunda iyileşme belirtileri açıkça görülüyor. Bu bulgu Şehri Sukhte halkının yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda ileri düzeyde tıbbi anlayışa ve tedavi becerilerine sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Ama hikaye burada da bitmiyor. Arkeologlar bu 5000 yıllık nekropolde yaptıkları kazılarda üzerinde bir keçi ve bir ağaç figürü bulunan bir çömlek keşfettiler. Detaylı incelemeler sonucunda bu figürlerin rastgele değil bilinçli bir şekilde tekrarlandığı anlaşıldı. Desenler bir keçinin ağaca doğru hareketini adım adım gösteriyor. Bu durum dönemin sanat anlayışında hareketi ve anlatının bilinçli olarak kullanıldığını ve belki de animasyon fikrinin en eski örneklerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu da düşünüyor. Sanatçının seramik kupayı tuvali olarak kullanması, 5 aşamalı bir çizimle bir kişinin ağaca doğru ilerleyip yapraklarını yemesine, betimlemesine mümkün kılmıştır. Bu kupa yaklaşık 10 cm yüksekliğinde sabit bir taban üzerinde oturmuştur. Arkeologlar kupanın üzerindeki figürleri birbirine yaklaştırarak yaklaşık 20 saniyelik hareketli bir görüntü elde etmeyi de başarmışlardır. Keçi, doğası gereği yüksek yerlere ulaşma konusunda yeteneklidir ve sıçrayarak yukarı doğru ilerleyebiliyor. Charles Soktan'ın sanatçısı da bu sıçrayışı büyük bir ustalıkta betimleyerek dünyanın bilinen ilk animasyon örneğini yaratmıştır. Burada sözünü ettiğimiz animasyon, klasik anlamda bir film değil, hareket yansılmasıdır. Yani kupanın üzerindeki çizimler sabittir. Ancak kupa hareket ettirildiğinde figürlerin ardışık düzeni gözümüzde de bir hareket algısı yaratıyor. Modern animasyonlarda da aynı tekniği kullanılıyor. Hızlı bir şekilde ardı ardına gelen kareler günümüzde akıcı bir hareket hissi oluşturuyor. Bu seramik kupa bugün Tahran'daki İran-ı Bastan Müzesi'nde sergilenmektedir ve Şehri Suhte halkının yalnızca zanaatkar değil aynı zamanda sanatçı ve anlatıcı olduklarını da anlatıyor. Her çizim bir hikayeyi de taşıyor. Şehrin keşiflerinden bir diğeri ise antik bir masa oyununa ait parçalarla ilgilidir. Bu oyun günümüze kadar ulaşan en eski ve en eksiksiz masa oyunu seti olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 4700 yıllık geçmişe sahip olan bu oyun 27 yaş ve 4 farklı zar içeriyordu. Fark kuralları ile dönemin en gelişmiş strateji oyunlarında biri olarak öne çıkıyor ve antik dünyanın düşünsel derinliğini gözler önüne seriyor. Sonuç olarak Şehri Suhte yalnızca turistik bir durak değil, tarihsel bir keşif noktasıdır. Bize bilim, sanat ve barış ilerlemenin yalnızca modern çağın kavramları olmadığını da hatırlatır. Binlerce yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar bu değerli anlamış ve yaşamlarına yansıtılmıştır. Eğer siz de yolculuğunuzda derin, anlamlı ve insani bir deneyim arıyorsanız, Şehri Suhte yalnızca bir seçenek değil, gerçek bir gerekliliktir. Bu arkeolojik alanın yanında kazılardan elde edilen buluntuların sergilendiği küçük ama kıymetli bir müzede ziyaretçilere açıktır. Birinci bölümde Sistan Beliçistan'ın el sanatlarından bahsettik. Bu hazineler bu toprakların kültür ve sanatında parlayan bir mücevher gibidir. Bu bölge sadece özgün sanatların doğduğu yer değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası tescilleriyle bu alanda özel bir konuma sahiptir. İran Şer, iğne işi nakış yeri, Edimi Nemruz ise ulusal Hameduzi nakışının şehri olarak tanınır. Ayrıca el yapımı ve eşsiz çömlekleriyle tanınan Kelpurigan küresel köy statüsüne sahiptir. Nişehir'deki Tengsorhe köyü ise ulusal hasır dokuma köyü olarak bu bölge halkının tarihi, estetik ve becerisiyle olan bağını canlı biçimde yansıtıyor. Beluş nakışı ya da Beluş inişi, Beluş kadınları tarafından yapılan özel bir nakış türüdür ve kadınların zihni ve yaratıcılığı ile ortaya çıkmıştır. Bu sanat UNESCO tarafından asalet damgası almıştır ve doğal boyalarla renklendirilmiş ipek ipliklerle kadınların maharetli elleriyle büyük bir zarafette işlenir. Bu el sanatının ustaları yüzlerce kare, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen şekli işler. Öyle ki hassas bir pergel ile ölçüldüğünde aralarında en ufak bir fark bile görülmez. Beluş nakşı, iğne işi sanatının güzelliği, bu sanatın halkın günlük yaşamında yer almıştır. Yıllar boyunca farklı moda akımları gelip geçse de bu sanat Beluş halkının kültüründe daima yerini korumuştur. Her kız çocuğu doğduğunda genç yaşlardan itibaren bu sanatı annesinden ve yakınlarından öğreniyor. Bu gelenek binlerce yıldır nesilden nesile aktarılmış ve günümüze kadar varlığını da sürdürmüştür. İğne işi sanatı ile ipek üretimi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Tarihsel kaynaklara göre geçmişte Beluşistan'da ipek böceği yetiştiriciliği yaygındı ve ipek ticareti canlı bir pazara sahipti. Bazı kaynaklar bu sanatın başlangıcını İslam'dan 100 ila 220. sene dayanıyor. Kanıtlar bu dikiş tarzının İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren Beluş halkı arasında yaygın olduğunu ve İlhanlılar döneminde özellikle Timurlu ve Sefebi dönemlerinde zirveye ulaştığını da gösteriyor. Tarihi kaya resimlerinde ve eski çömleklerde Beluş iğne işi nakış desenlerinde şaşırtıcı derecede benzeyen geometrik şekillerin izlerine rastlanıyor. Bu kadim sanat adeta geçmişte bugün arasında bir köprü gibidir. Beluş sanatçılar iğne ve iplikle yalnızca doğadan ve çevrelerinden esinlenen desenler yaratmakta kalmaz. Aynı zamanda toplumlarını, inançlarını, hayallerini ve hatta rüyalarını da kumaş üzerine işlerler. Bu sanatın yaşam ve doğayla olan bağ çok çeşitli desenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geometrik ve doğal şekillerden gerçekçi hayvan figürlerine hatta kuyumculardan ilham alınmış süs motiflerine kadar. Hatta insan vücuduna ait semboller, örneğin göz motifi farklı biçimlerde bu eserlerde yer alır. Sanatçının zihni ve hayal gücü de önemli bir rol oynuyor. Çünkü birçok desen onların iç dünyasının ve hayallerinin yansımasıdır. Bunun yanında dini ve etnik inançlar, destansı anlatılar ve Beluş halkının savaşçıl ruhu özellikle keskin ve köşeli şekillerde kırmızı gibi canlı ve sıcak renklerde kendini de gösteriyor. İlginçtir ki iğne işi nakışında insan figürlerinin kullanılmaması İslami inançlara dayanıyor ve zamanla bu yaklaşım sanatta kabul gören bir ilkeye dönüşmüştür. Sistan Beluşistan nakışlarında 6 temel renk kullanılıyor. Ancak Beluş kadınları arasında bu renkler eskiden beri heft renk yani 7 renk olarak bilinir. Geleneksel iğne işi nakışında kullanılan ana renkler kırmızı, yeşil, kahverengi, siyah, beyaz ve mavidir. Bu renklerin farklı tonlara da kullanılıyor. Bu nakış türünde desene yaklaşık %80'i kırmızı renkle başlar. Tasarımın temeli genellikle kırmızıyla çizilir. Ardından bu ana çizim bir tablo gibi diğer 6 renkle doldurulur. Muhterem dinleyiciler, Sistan Beliçistan'a yaptığınız yolculuk burada sona eriyor. Bu bölümde bu bölgenin güzelliklerini, kültürünü ve şaşırtıcı yönlerini birkaç bölümde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarız bu bölümü dinlemeyi önceki bölümler gibi sizin için ilham verici olmuştur ve İran hakkındaki bilgi ve anlayışınızı da artırmıştır. Görüş ve önerilerinizi iranradio.ir adresindeki İran Radyo web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden hep bizimle de paylaşmanızdan da mutluluk duyarız. Bir sonraki bölümde sizinle birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu kez İran'ın başka bir güzel iline giderek doğasını, tarihini ve kültürünü birlikte keşfedeceğiz. O zamana dek size aydınlık günler, buzul dolu anlar diliyoruz. Başka bir buluşmada İran'ı Keşfet Podcast'inde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması, genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi, negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler, su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük 4. gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikozis hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın 4. büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Shikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin siyeri ve yöntemlerinden bahsedeceğiz.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin siyeri, yolu ve yöntemleri bakımından İslam peygamberi ve İmam Ali Aleyhisselam'ın hükümetlerine benzerdir. Bu arada unutmamak gerekir ki bu iki büyük insanın başında bulundukları hükümetler, karşılaştıkları birçok engel ve kısıtlamalardan ötürü toplum için gözetledikleri tüm hedefleri gerçekleştirme imkanı bulamadı. Ancak rivayetlere göre İmam Mehdi Aleyhisselam hükümetinde Yüce Allah'ın yardımları ile o Hazret tüm bu engelleri ortadan kaldıracak ve evrensel hükümetini de kuracaktır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetin özelliklerinden biri coğrafi sınırların ortadan kaldırılması ve evrensel bir hükümetin kurulmasıdır. Doğal olarak ancak fikri dayanakları ve asil ve gani kültürden yararlanan bir hükümet evrensel olabilir ve tüm rakip düşüncelere ve hükümetlere galip gelebilir. Evrensel bir hükümette tüm kavimler ve tüm milletler tek bir merkezi izler ve tek bir politika ve tek bir tedbirle yönetilir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tüm kavimler ve milletler arasındaki ihtilafları ve uyuşmazlıkları ortadan kaldırır ve yeryüzünde belli bir kanunu hakim kılar.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bu yöntem anlayışı sayesinde düşünceler ve inançlar bir olur ve yollar ve yöntemler de aynı yöne doğru gelişir. Sonuçta beşeri toplumlarda tüm ihtilaflar ve sürtüşmeler çözümlenir ve barış ve safa ve samimiyet her tarafa yayılır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Allah'a andolsun bizim kaim, milletlerin ve inançların arasındaki tüm ihtilafları ortadan kaldırır ve tek bir inanç tüm dünyaya hakim olur.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümetinde alemin doğusunda ve batısında yaşayan tüm insanlar o hazretin bayrağı altında toplanır ve küreselleşme tabiri gerçek manada gerçekleşir. Öte yandan evrensel toplumda vahdet ve birliktelik sonucunda tüm kentlerde ve beldelerde dostluk ve kardeşlik rüzgarı esmeye başlar. Ve peygamberlerin, muslihlerin ve insanları sevenlerin eski arzusu yerine getirilmiş olur.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hükümeti ilahi en mükemmel din olan İslam dininin talimi temelinde şekillenir. İnsanlar asırlar boyu cahillik ve bencillik yüzünden Allah'ı arayan fıtratını göz ardı etmiş ve yegane Allah'ın karşısında boyun eğmek ve ona teslim olmak yerine kibirli ve asi zorbaların önünde boyun eğmiştir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde gönüller altüst olur ve yolunu kaybeden insanlar tevhid inancına geri dönmeye başlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği son ilahi din dünya halkı tarafından benimsenir ve insanlar gruplar halinde İslam dinine geçer.
Böylece yeryüzünde tüm insanlar tek bir bayrak ve tek bir dinin çatısı altında toplanır ve tüm şirk ve küfür eksenli inançların dosyası kapanır. Bu aşamadan sonra tevhid nidası tüm alemde duyulur ve İslam dini dünyanın tek resmi dini ilan edilir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kaim kıyamet dininde yeryüzünde Allah'ın yegane olduğu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin de onun peygamberi olduğuna şehadet getirilmeyen tek bir nokta kalmaz.
Bazı rivayetlere göre İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde dünya halkına yeni gibi gelen bazı talimleri sunuyor. Öyle ki yeni bir dine getirdiği algısına yol açıyor. Bu arada zamanla dinin bazı talimi tahrifata uğradı ve değiştiği belirtilmelidir. İmam Mehdi Aleyhisselam ise İslam'ın terk edilen veya unutulan yasalarını yeniden ihya ediyor. İmam Mehdi Aleyhisselam İslam dininde yaşanan sapmaları ve dinde bid'at durumlarını düzelterek İslami kültür ve düşünceyi bu tür durumlardan arındırıyor ve cahiliye gelenekleriyle mücadele ediyor. Bu yüzden birçokları o hazretin yeni bir din getirdiğini zannediyor. Oysa gerçekte Kur'an-ı Kerim son semavi kitaptır ve İslam dini de beşeriyetin ebedi saadeti için en mükemmel inanç olarak gelmiştir ve ondan sonra başka hiçbir yeni din gelmeyecektir.
Gerçekte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın programı Kur'an-ı Kerim'in asil alemini ve bu değerli kitabın öğretilerini yaygınlaştırmaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in gizli ve bilinmeyen sırlarını dünya halkına aydınlatacaktır. O Hazret ayrıca İslam dinini olduğu gibi yani Hazreti Muhammed'in ilk günde getirdiği güzellik ve asaletiyle beşeriyete sunacaktır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinin özelliklerinden biri de ilim ve bilime önem vermek ve cahillikle kesin mücadele etmektir. O Hazretin çağında insanlar akli açıdan gelişir ve ruhi erdemlere de ulaşır. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mehdi Aleyhisselam hükümeti döneminde tüm insanlara ilim ve hikmet öğretilir. Öyle ki kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetine göre yargıda bulunur.
Günümüzde insanlar bilimsel açıdan büyük başarılara imza atmıştır. Bugün insanlar birçok bilimsel kazanımı ile birçok sorunun üstesinden gelmiştir. Ancak buna karşın uzmanlar, beşerin bilimi onca ilerlemesine karşın hala çok eksik olduğunu ve birçok bilinmeyeni bulunduğunu itiraf ediyor.
Öte yandan düşünürlerin üzerinde pek fazla durmadığı bir başka sorun, beşerin şimdiki biliminin ruhi ihtiyaçlarına uygun olmamasıdır. Gerçekte insanlar maddi açıdan ilerledikleri kadar manevi açıdan bu denli ilerlemeye şahit olmamıştır. Alexis Carrel gibi bazı batılı düşünürlerin belirttiğine göre insanlar günümüz dünyasında ilmi açıdan ilerlemelerine karşın ruhi ve manevi ihtiyaçlarından gafil kalmıştır ve her ne kadar teknolojik gelişme artarsa insanların ruhi ihtiyaçları ile uyumlu olmadığından bu çelişki daha da aşikar olmaktadır.
Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde insanların aklı ve bilimi Allah'tan tapmanın ve ahlak ilkelerine uymanın yanında gelişmeye başlar. Kuşkusuz insanların önemli kazanımı olan bilimsel ve teknolojik kazanımlar, akılcılık ve dinin yapıcı tavsiyeleriyle beraber olursa bugün dünyada şahit olduğumuz facialar yaşanmayacaktı. Bu yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinin en bariz özelliklerinden biri, bilimsel ilerlemelerin beşerin ruhi ve manevi gelişmesine paralel olarak gerçekleşmesidir. Zira ilerleme araçları ve gelişmiş teknolojiler cahil ve zalim insanların elinde değil, şayeste ve tedbirli insanların elinde olmalıdır.
İlim ve bilim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği günlerde ilerlemenin doruk noktasına ulaşır. Hadislerde de İmam Mehdi Aleyhisselam çağında ilimlerin harikulade gelişerek ilerleyeceği rivayet edilmiştir. İmam Cafer-ı Sadık Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. İlim ve bilimin 27 faslı vardır ve peygamberlerin de ilimlerden getirdikleri sadece iki fasıldır ve insanlar da sadece bu iki fasıldan başka hiçbir şeyi bilmemektedir. Bizim kaim, kıyametinden diğer 25 bölümü getirecek ve insanlara öğretecektir ve o iki bölümü de ekleyerek böylece bilimin her 27 bölümünü halk arasında yaygınlaştıracaktır.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu sözleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam çağında bilimin çok hızlı ve patlarcasına gelişeceğine işaret ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesiyle birlikte bilim ve teknoloji çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacak, bilim ve kültür zirveleri o Hazret tarafından fethedilecek ve yeni bilimler ve dalları bilinen bilimlere eklenecektir. Oysa zuhurdan önce insanlar tüm bilimsel ilerlemelerine karşın bilimden sadece küçük bir bölümüne sahiptir.
Kuşkusuz İmam Zaman Aleyhisselam çağında bilim ve teknolojide şaşırtıcı boyutta yaşanan ilerleme insanlara yeri ve uzayı fethetmelerine vesile olacaktır. O dönemde bilimsel ilerleme sayesinde insanlar doğal ve Allah vergisi nimetlerden daha fazla yararlanacak ve daha yüksek düzeyde refaha kavuşacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çağında doğal kaynaklar en iyi biçimde değerlendirilecektir. İslam peygamberi o dönemde nimetlerin bolluğu konusunda şöyle buyuruyor. Mehdi döneminde insanlar daha önce hiç yararlanamadıkları düzeyde nimetlerden yararlanacak.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yerin tüm bereketleri ve hazineleri ortaya çıkacak. Ki bu da o dönemde ziraat ve tarımın doruk noktasına ulaşacağının işaretidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yeraltı kaynakları ve madenler bir bir ortaya çıkacak ve en iyi biçimde değerlendirilecek. Bu arada insanlar doğal kaynakları kullanırken çevreyi tahrip etmekten kaçınacak.
Sohbetimizin sonunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iktidarı hakkında bir noktaya daha değinmek istiyoruz ki o da Hazretin hükümetinin makbuliyetidir. Gerçekte tarih boyunca hükümetlerin en büyük kaygılarından biri halk kitleleri tarafından kabul görmektir. Her hükümet iktidarı ele alınca halk arasında kabul görmek ister. Ancak beşeri hükümetler genellikle belli bir kesimin çıkarlarını gözetlediği veya halkın gerçek maslahatını ve menfaatlerini tespit etmekte hata yaptığı için halkın çoğunluğu tarafından kabul görmez. Görürse de bu durumu uzun süre koruyamaz.
Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümeti dünya genelinde derin makbuliyetle karşılaşacak ve tüm insanlarca benimsenecek. Öyle ki hem yer halkı hem gök halkı onun hükümetinden hoşnut olacak. İslam peygamberi şöyle buyurur, sizi Mehdi hükümetinden hem yer hem gök halkı hoşnut olacağı ile müjdeliyorum.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de
peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allahu Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allahu Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar. Eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
بسم الله الرحمن الرحيم